Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 8 Mayıs 2020 Cuma, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Haftayı ekonomiyle açmıştık, dünya ekonomisiyle. Çünkü art arta ülkelerin koronavirüs krizinden sonra normalleşme yönünde attıkları adımlar vardı. Tabii koronavirüs ve toplum sağlığı krizi yani sona eriyormuş gibi bir manzara varken ekonomik kriz dünyayı bekliyor. Önde gelen uluslararası kuruluşların saptamaları da bu yönde, ülkelerin durumları da bu yönde. Neden? Çünkü ekonomi durdu, çalışamadı. 2,5-3 aydır zaten dünyada da bir kriz hali vardı. Bugün buna bakacağız. Önümüzdeki dakikalarda size dünya gündemini aktaracağım ki aslında işte İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Nazilerin mağlubiyete uğratılmasının 75. yıl dönümü, başta Sovyetler Birliği halkları tarafından demek lazım. Liderler arasında temaslar var, görüşmeler var, açıklamalar var. Uluslararası politika ile ilgili notlar var. Tabii koronavirüs notlarını da size aktarmaya çalışacağım ama programın ikinci yarısında Almanya'da iktisatçı Ümit Akçay'a bağlanacağız. 17 Mart'ta koronavirüs krizine giriş yaptığımız zaman dönemde kendisiyle konuşmuştuk. Şimdi de geldiğimiz noktada çıkma alametlerini konuşacağız Ümit Akçay'la. Hem dünya ekonomisindeki durumu hem de Türkiye ekonomisini konuşacağız. Çünkü gerçekten doların artışı, Amerika ile swap arayışları, efendim içeride ekonomiyi canlandırma çabaları, faiz oranları derken ekonomik durum çok da parlak gözükmüyor. Büyüme oranlarının düşük çıkması bekleniyor. Gerçekten öyle mi? Bir çıkış var mı sorularına? Hem dünya çapındaki duruma hem de Türkiye'deki duruma Ümit Akçay'la birlikte yanıt arayacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı yine tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulama üzerinden yine dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da tekrarımız olduğunu anımsatalım ve başlayalım Eksen'e. Evet, dünya genelinde koronavirüs bulaşanların sayısı 3 milyon 900 bini aştı. 4 milyona yaklaşmış vaziyette maalesef. Amerika Birleşik Devletleri 1 milyon 287 binden fazla ile başı çekiyor. İspanya, Avrupa'da, İtalya, Britanya 177 bin, Rusya 200 bini aştı. Britanya'da dün aktarmıştım size. Almanya yine Rusya'yla aşağı yukarı aynı rakamlar çıkıyor. 20 bini aşan ülkeler Kanada'sı, Hindistan'ı, Belçika'sı, Hollanda'sı, Şili'si böyle devam ediyor. Maalesef Türkiye'de aynı şekilde. Ölenlerin sayısı da 270 bini aşmış vaziyette dünya çapında. Amerikan yönetimi Çin'le ilgili tartışmalar, Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili tartışmalarla epey bizi oyalamıştı, gündemi oyalamıştı. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminin yeni bir Covid ile mücadelede bu başarısızlık sebebiyetiyle Dünya Sağlık Örgütü'ne alternatif bir örgüt kurabileceğini söyledi. Böyle görüyorsunuz, dünyada böyle bir zihniyet var. Biz bu kurumsal yapıları beğenmiyorsak yenisini kurarız şeklinde. Bu gidişat içerisinde uluslararası politika ile ilgili notları aktarayım size. Tabii en öne çıkanı faşizmin, Nazi Almanya'sının yenilgisinin 75. yıl dönümü, büyük zaferin. Bu vesileyle Almanya, Britanya, Fransa liderleri, Rusya devlet başkanı kendileriyle görüştü, kutlama mesajları yolladı, küresel güvenlik ve istikrarı vurgulayan mesajlar verdi. Angela Merkel'le de görüştü. Avrupa ve dünyanın faşizmden kurtulmasının yıl dönümü vesilesiyle birbirlerini tebrik ettiler. Netanyahu'yla da, İsrail Başbakanı'yla da, tabii Yahudi soykırımı da aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda en büyük hasarı alan dünya halkları arasında yer alıyordu Yahudiler. Onlarla ilgili de dilekler iletildi. Tabii koronavirüs vesilesiyle bir dayanışma, dünya dayanışması zorlanıyor ama başlıklar çok da öyle değil. Vladimir Putin'in Rusya bir televizyonundaki mesajları, bu mesajlar liderler arasında alınıp verilirken dikkat çekiciydi. İkinci Dünya Savaşı'nı Sovyetler Birliği'nin hazırladığı, başlattığı iddiaları, tarihi yeniden yazma çabaları, bunların saçmalık olduğunu, bu girişimin bahanesi olmadığını söyledi. Hakikaten tabii hatırlamak lazım. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi saldırganlığı karşısında Batılı güçlerin aslında Nazi Almanya'sıyla hep anlaşmaya çalıştıkları, başta Britanya olmak üzere, hep unutuluyor ve sadece o dönemde Sovyetler Birliği'nin hazırlık yapabilmek için Molotov-Ribbentrop Paktı'nı yapmış olduğu hatırlatılıyor. Oysa ondan önce büyük ihanet diye kimilerinin andığı Batılı liderlerin Fransa ve Britanya'nın Nazilerle anlaşmaları olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bunu hatırlatmış durumda Türkiye Büyükelçisi Rusya'nın Yerhov'unda, Hürriyet Gazetesi'nde bu konuda bir makalesi var. Günümüzle bağlantılandırılıp makalede tarihten dersler çıkartılması gerektiğini, saldırganı yatıştırma girişimlerinin uydu devletler hak iddiaları ortaya atmasının, Hitler'i onu da anıştırarak bunların unutulmaması, aynı facianın yaşanmaması için vurgusu yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yine 75. yıl dönümü vesilesiyle birlikte daha güçlüyüz diye bir genel geçer 30 dost ülke müttefikiz açıklaması vardı. Almanya'da bir grup savaş karşıtı, özellikle nükleer savaşta bir korona gündeminden sonra bu silahlanma meselelerini daha ciddi tartışmak lazım ve nükleer savaş tehlikesini de tartışmak lazım. Uluslararası Hekimler Birliği nükleer silahların imha edilmesi kampanyası, Alman Barış Toplumu protesto gösterisi yapmışlar. Sadece silahsızlanma güvenlik sağlar, silahsızlanma hakkında konuşmak, ancak nükleer silah taşıyabilen uçak satın almak olmaz diyerek Alman yönetiminin Amerika'dan F-18 uçağı alma planlarını protesto etmişler. Savunma Bakanı'nın böyle planları var. Evet, böyle bu koşullarda Trump'ın da tabii Vladimir Putin'le telefon görüşmesi var. Silah kontrolü anlaşmalarını görüşmeye hazırız ifadesini kullandı. Daha sonra Trump, dikkat çekici bu. Faşizme karşı zaferin yıl dönümünü konuştular. Tıbbi ekipman gönderimi, Rus-Amerikan diyaloğu, geçmişte de zaten müttefiklik yapmıştık vurguları vardı. OPEC artı anlaşması, petrol fiyatları ile ilgili bunlar anıldı görüşmede. İçten içe tabii rekabetin sürdüğünü belirtmek lazım. Bu mesajlar çok da gerçekçi olmayabiliyor. Orta Doğu ile ilgili dikkat çekici bir iddia var. Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Aramco saldırıları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırılardan sonra Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarını ve askerlerini geri çekeceğini iddia etti. Dikkat çekici bu, çünkü İran'la ilgili bir kriz yaşanmıştı Aramco meselesinde. Yemen'deki Husiler üstlenmiş olsa da İran'a mal edilmişti ve takviye gönderilmesinden bahsediliyordu. Taat sistemleri konuşlandırılması talimatından, terminal yüksek irtifa alan savunma sistemleri bunlar. Dolayısıyla ne oluyor soruları yöneltiliyor Batı'da. Burada tabii bir de petrol meselesinde Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını düşürerek Amerikalıları zorda bırakması, buna Trump yönetiminin öfkelenmesi tartışmaları var. Amerika'da Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'a 2.8 milyar dolarlık askeri satış Amerikan Dışişleri tarafından açıklandı. Kongre'ye tebligat gönderilmiş. Silah satışlarının devam ettiğini bu haberle aktaralım. Petrol fiyatları ile ilgili bir Mısırlı yatırımcı var bu arada. 100 dolara çıkacak diye dünya ekonomisinde bu kadar tartışma varken enerji en azından ucuz diye konuşuluyordu. Gerçi sektörel durumda üretici ülkeleri zorlayan bir şeydi ama yeniden 100 dolara çıkması herhalde Türkiye gibi ülkeler için de hiç hoş olmayacaktır. Umarız bu beklenti bizim açımızdan tabii gerçekleşmez. Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlarla zirvesi vardı. Aktarmıştım size Zagreb zirvesi video konferans yoluyla Marshall Planı hazırlıyorlarmış ama üyelik falan yok. Genişleme ufukta gözükmüyor Avrupa Birliği için. Koronavirüs günlerinde onun yerine işte bir Marshall Planı, kesenin ağzını açma Dünya turizmle ilgili, turizm ile ilgili Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün açıklamaları var. Mayıs Turizm Barometresi çalışmasını yayınlamışlar. Turist sayısı %78 düşebilir diyorlar. Hakikaten bu ekonomiyi etkileyecek. Birazdan konuşacağız. Hem Wall Street Journal'ın 1 Mayıs'ta Financial Times haberi vardı. Dünkü Wall Street Journal haberi, Fed'den swap arayışında olan Türkiye. Bu tabii ki bütün bunlar ekonomik krize deva olacak mı? Hem dünyada koronavirüsün etkisiyle hem de Türkiye'de bunun etkilerini hissetmeye başladık. BDDK'dan 3 bankaya yasak getirilmişti. Spekülasyon tartışmaları var bu arada. Borçlar var. Bunların hepsini Ümit Akça'ya birazdan soracağız. Ama tabii sermaye hareketlerini kısıtlama meselesi, her ne kadar Berat Albayrak'ın ağzından bunu yapmıyor Türkiye denilse bile, bu BDDK ile ilgili karar biraz böyle algılanmış gibi gözüküyor. Bu para analizin bir haberi var. Türkiye'ye sermaye kontrolleri koymayacağına dünyayı ikna etme konusunda başarılar dilerim demiş analistlerinden bir tanesi. GAM Varlık Yönetim Şirketi Paul McNamara'nın böyle ifadeleri söz konusu. Dünyada durum parlak gözükmezken ekonomiye bakmadan olmaz. Onun için konuşacağız ikinci yarıda. Çin'de riskli bölge, orta yüksek riskli bölgede kalmadı. Wuhan'ı açmışlardı. Avustralya 3 aşamalı plan yapıyor açılmak için. İşte en fazla 10 kişi bir araya gelecek ilk aşamada. İkinci aşamada 20-100 kişi. Artık böyle dönüyor dünyada işler. Afganistan'da Sağlık Bakanı koronavirüse yakalanmış. Asya'da Taliban'la barış sürecinin gidişatını Amerika yeniden canlandırmaya çalışıyor. Zalmay Halilzat yine görüşmüş onlarla. İtalya'da can kayıpları artık 30 bine dayandı. La Liga'da 3 futbolcu pozitif çıkmış. Liglerin açılmasından bahsediliyor Avrupa'da. Almanya'da mesela 16 Mayıs'ta başlanacak deniyor. Seyircisiz tabii, aktarmıştım size. Fransa'da biraz daha tedbirleri gevşetiyorlar. 11 Mayıs'la başlatıyorlar. İlk adımı öyle atacaklar ama tabii maske zorunlu. Aslında Türkiye'dekine benzer durumlar olduğunu söylemek mümkün. Hırvatistan'da eğitim uçuşunda 2 pilot ölmüş ve Savunma Bakanı 2 pilot eğitim uçuşunda öldü diye istifa etmiş. Dikkat çekici bir haber. Askerleri kaybetmek her bir savunma bakanı ve her bir subay için ağır bir duygu. Önemli olan titiz bir soruşturmanın gerçekleşmesi, istifa ediyorum demiş. Dikkat çekici bir haber, aktarmak istedim. Britanya'da 30 bini aştı ölenlerin sayısı demiştim. Bir de Türkiye tartışması patlak vermiş durumda. Şu dün de aktarmıştım. 400 bin tıbbi önlüğün standartlara uymadığı için depolara kaldırıldığı yolunda ama tartışmalar var bu konuda. Britanya medyası Türk şirketi üzerinden uygun kontroller yapılmalıydı temasını işliyor. Daily Telegraph'ın haberi özellikle ama Britanya'nın Büyükelçisi Chilcot, Türkiye'den gönderilen ekipmanın kullanılmaz halde olduğu ile ilgili haberler doğru değildir açıklaması yapmış vaziyette. Sağlık Bakanlığı da yalanladı. Fahrettin Altun bayağı felsefe konuşturmuş bu olay üzerinden. Tepki göstermiş olup bitenlere. Demiş ki efendim, asılsız hezeyan dolu iddialar iki ülkenin makamları tarafından yalanlandığı halde hemen ortaya konuluyor demiş. Batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberlerin peşinden gitmeyi bırakırsa medya orada demokrasi savunusundan değil, hak ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat diye bir ifade kullanmış, dikkat çekici. Tunus'a da tıbbi malzeme Milli Savunma Bakanlığı gönderdiğini duyurmuş vaziyette. Bu karambolde Ukrayna'da eski Gürcistan lideri Saakashvili'ni reformlarla ilgili komitenin başına getirdiler. Böyle eski Sovyet Cumhuriyetleri dayanışması mı desem, ne desem bilemedim doğrusu. Odessa valiliği de yapmıştı. Tabii Gürcüler pek memnun değil. Onlar yolsuzluklardan arıyorlar kendisini. Orta Doğu'da İsrail'de Netanyahu-Gantz hükümeti kurulmuştu. Meclis onayı verildi. Cumhurbaşkanı Roland Rivlin resmen görevlendirdi. Protesto gösterileri de var tabii ama bakalım, bir yılda 3 erken seçim düzenledi İsrail. Bundan sonrası ne olacak? Filistinlilerle ilgili tartışmalar da devam ediyor henüz. Orta Doğu'da Tahran'da 5.1 büyüklüğünde deprem, 1 ölü 11 yaralı var. Maalesef İran talihsiz bir ülke bu bağlamda. Suriye bağlamında Türk-Rus güçlerinin İdlib'de devriyeleri var. 15 kilometreye genişlemiş durumda. Bir de Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Yakın Doğu İlişkileri Sekreter Yardımcısı Henry Wooster'la birlikte briefingi vardı. Çok çarpıcı, çok enteresan geldi bana bir briefing. Amerika Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin peşinde değil dedi Jeffrey. 30 yıldır orada zaten Rusya işte Suriye'li uzun vadeli ilişkileri var. Bölge için ama tabii Rusya'nın yahut bölge için Rusya için iyi olacağını düşünmüyoruz orada kalmalarının ama onları çıkarma politikası da izlemiyoruz diyor özetle. İran'ı çıkartmakla ilgilendiklerini söylüyor. Rejimin Suriye'nin geri kalanı yani kendi topraklarını kastediyor. Alma peşinde koşarak bela yaratmakla suçluyor. Enteresan. Amerika, Türkiye, İsrail Suriye'de asker bulunduran ülkeler güvenlikleri sebebiyetiyle bulunduruyorlar diyor. Rami Mahlouf videolarına dün Hüsnü Mali ile konuşmuştuk. Onu da yorumlamış ve bunu Rusya'nın memnuniyetsizliğinin işareti saymış. Zaten Rusya'nın askeri zafer peşinde koşmadığını iddia etmiş Suriye'de. Ve Rusya'nın İran ve Hizbullah'ın İsrail'i Suriye'den hedef alması karşısında şoke olduğunu iddia etmiş. Çok hakikaten ben de şoke oluyorum James Jeffrey'i dinlerken. Bu arada İsrail Rus uçağı falan düşürmüştü. Kandırıkçılık yaparak hatırlayalım. Kendini sivil uçaklara siper ederek yapmışlardı ve çok da öfke çekmişlerdi. Velhasıl böyle laflar. Bir de yetinmemişler James Jeffrey ile Wooster. Suriye yönetimi Rusya ile birlikte Libya'ya askeri ekipman ve militan sevk ediyor demişler. Hediye Levent'le konuşmuştuk. Haftar'ın Libya Ulusal Ordusu ve Tobruk'taki meclis Şam'la Şam'da diplomatik ofis açmışlardı. Onu eleştirmişler. Oradan oraya atlıyorlar demişler. Haftar'ı desteklemediklerini de James Jeffrey söylemiş. Bir yandan da yani Rusya'yı militan göndermekle suçlamışlar. Genellikle Avrupa'da bu yeni görev gücü başlamıştı. Türkiye'nin militan taşıdığı iddiaları var bu arada. Tabii ki Rus güvenlik özel güvenlik şirketinden de sürekli olarak bahsedildiğini anımsamak lazım. Bunu eleştirmişler. Böyle yani durum. Efendim Moskova'da 31 Mayıs'a kadar kısıtlamaları uzattılar koronavirüsle ilgili olarak. Aktif olarak en az Haziran'a kadar yayılacağını söylüyorlar. Moskova Belediye Başkanı 300 bin vaka sayısı bizde şehri kastediyor. Tespit edilenler bunlar hiçbir şeyi gizlemiyoruz, saklamıyoruz, boyutlarını küçültmüyoruz demiş durumda. Amerika'da 75 bine yaklaştı ölenlerin sayısı. Kapanan iş yerlerinin açılması da söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı, işsiz kalanların sayısı 33.3 milyonla ifade ediliyor. Et fiyatlarında %20'lik artış, yoksullaşmadan bahsediliyor. Trump'ın işi zor olacak. Trump yine tabii ki Kasım'daki seçimler öncesi kampanyasını sürdürüyor. Wuhan'da bir laboratuvardan çıktığı iddiası için bir şeyler oldu demiş. Seyahat yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'la ilgili bu petrol tesislerine yapılan saldırıdan sonra Patriot hava savunma sistemlerini çekecekleri iddialarını sormuşlar. Onları yanıtlamaktan kaçınmış. Suriye'den çekilme kararının savunması dikkat çekici olmuş. Daha çok iç politikaya oynadığı söylenebilir. Basına yüklendiği söylenebilir. Rusya'yı savunucu bir pozisyon almış. Solunum cihazları gönderme teklifimi kabul ettiler diyerek. Bir de tabii Venezuela ile Amerika'nın başı dertte. Çünkü yeni askerler çıktı. 23 kişi yakalandı. Venezuela'ya çıkartma yapıp Domuzlar Körfezi misali Maduro'yu derdest edip Amerika'ya götürme macerasını özel şirket üzerinden yapanlar amacımız Maduro'yu öldürmekti demiş. İçlerinden birileri daha konuşmuş. Amerikan yönetimi böyle bir darbeyle de suçlanıyor paralı askerleri kullanarak. Efendim Afrika'da son olarak bir yılda 190 bin kişinin ölebileceği yolunda Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika için ikazını ve Türkiye'de vaka sayısının dün itibariyle 133.721 olarak açıklandığını, ölü sayısının 3.641 olarak açıklandığını da aktarayım size. Türkiye ile ilgili haberlere bakabilirsiniz Sputnik'in sitesinden de. Brenna McCrimmon'dan Şemsiyemin Ucu Kareyi dinleyelim. Az sonra Ümit Akça ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Almanya'ya bağlanıyoruz şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda ekonomist, iktisatçı Ümit Akçay var. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Ümit.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler. Ümit, en son 17 Mart'ta sizinle söyleşi yapmıştık. Biraz koronavirüs krizinin daha artık yeni patladığı ilk haftasında, bütün dünyaya yayıldığı dönemde kapitalist sistemin benzersiz bir durum yaşadığı tespiti yapmıştınız. Tabii şimdi hakikaten geçen süre içerisinde bütün dünya eve kapandı ve ekonomik maliyetlerin hesaplanması bitmedi. IMF'den, Dünya Bankası'ndan, ILO'dan, Amerika'da 33 milyonu aştı işsizlik başvuruları. Avrupa'da Lufthansa'yı Alman devletinin satın alması konuşuluyor. Böyle gerçekten dünya ekonomisi açısından 1929 buhranını sürekli andıkları bir karanlık bir dönem öngörüyorlar. Öncelikle geçtiğimiz aylar ve şimdi tabii mecburi bir normalleşme anladığım kadarıyla dünyada gündeme taşındı. Bu normalleşme öyle çok da belki korona atlatıldı diye değil ama ekonomik ihtiyaçlardan mı kaynaklanıyor? Önce onu sorarak başlayayım.
Şeyi sizin söylediğinizden bu dünya kısmından başlayıp servetleşme, yumuşatma gündemine geleyim isterseniz. Hı hı. Şeyi 17 Mart'taki toplantı ya görüşmemizde henüz başındaydı süreç pek çok açıdan. Ama aşağı yukarı gözüküyordu nasıl ilerleyebileceği. Çok da yanılmamış olduk nasıl ilerleyeceği konusunda. Zaten pek çok yorumcu da benzer değerlendirmeler yapıyordu. IMF hani küresel olarak nasıl bir 2020 ve 2021 bekleniyor deyince uluslararası kurumlardan yavaş yavaş güncellemeler geldi. IMF'den gelen ilk değerlendirme %3 civarında dünya ekonomisinin daralacağı yönündeydi. Ancak orada şöyle bir farklılık, yani şöyle bir varsayım var diyelim. 2020 yılında sert bir daralma ardından 2021'de kuvvetli bir ekonomik büyümenin geleceği varsayımı söz konusu idi. Bu varsayım da esasında ya aşının kısa sürede bulunabileceği ya da halk sağlığı sorununun bir şekilde aşılacağı şeklindeydi. Ancak şimdi 1,5 ay sonra, yaklaşık 2 ay sonra biz gündeme baktığımızda, her ne kadar açılma gündemi söz konusu olsa da işte uzmanlar ikinci bir dalganın, yeni bir eve kapanma döneminin başlayabileceğini uyarısında bulunuyor. O nedenle bunlar belirsiz, bu tip belirsizlikler halk sağlığı sorunuyla nasıl baş edileceği, nasıl yönetileceği ile ilgili belirsizlik ortadan kalkmadan ekonomik sorunların ne kadar uzun süreceğini tespit etmek mümkün değil. Zaten önceki gün IMF yaptığı tahminlerde bir güncellemeye gitti. Güncelleme de aşağı yönlü. Daha da sert, önceki tahmin, Nisan ayında yaptığı tahminden daha sert bir daralmanın olacağını öngörüyorlar şu anda. Almanya'dan rakamlar açıklandı en son. Sanayi üretimi %9 daralma gerçekleşti. Alman ekonomisinin genelinde de %6,5 için 6,5'luk bir daralma bekleniyor 2020 yılı içerisinde. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi 7 haftada toplam 33 milyon işsiz ortaya çıktı Amerika'da. Bunlar beklenen ve aslında ülkelerin ekonomik yapılarıyla da biraz daha bağlantılı şeyler. Yani örneğin Almanya'da da eşit düzey, neredeyse aynı düzeyde eve kapanma tedbirleri nedeniyle işsizlik artabilirdi. Ancak bu kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası gibi sosyal devletin daha sosyal devlet harcamaları tarafının güçlü olduğu bir yer olduğu için Almanya, Amerika ile kıyaslandığında böyle bir fark ortaya çıktı. Daha ilerisine dönük nasıl gerçekleşeceği, yani nasıl gelişeceği, dediğim gibi aşı konusundaki gelişmelere bağlı. Ancak şu anda da görebildiğimiz, halen biz ekonomik daralma kısmının nasıl ilerleyeceğini henüz kestiremediğimiz bir aşamadayız. 2020'nin ilk yarısıyla sınırlı kalıp kalmayacağını kestiremiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Normalleşme gündemi, önlemlerin gevşetme devreye alınsa dahi tüketici davranışlarının kriz öncesindeki kalıplarına dönmesi oldukça zor. Yani en basitinden kendi gündelik hayatımızdan düşünelim. Dışarı çıkıp bir restorana gidip kriz öncesindeki hayatımız gibi alışverişe gidip harcama yapıp ya da dışarıda vakit geçirip evimize dönüp dönmeyeceğimiz konusu hala pek çok insanın kafasında soru işareti. Dolayısıyla normalleşme gündemi olsa bile insanların buna ikna olması ya da eski alışkanlıklarına dönmesi oldukça zor. O nedenle de 2020'nin halen çok çok çok zor bir yıl olduğunu, olacağını düşünüyorum.
Peki Çin bu işten biraz daha tabii erken bu krize battı. Biraz daha sıkı, daha merkezi bir idare altında, daha disiplinli bir biçimde kendine has sistemiyle geçti ve açılmış gözüküyor. Okulları da açtılar. Şimdi tabii Çin içinde mesela herkes ekside çıkarken %1 yanılmıyorsam dün gördüğüm Çin ekonomisi üstünlük elde edecek tartışmaları var burada. Dijital para tartışmaları, böyle dünya ekonomisi açısından yeni bir takım mefhumlar da ortaya atılıyor. Bunlara temkinli mi yaklaşmak gerekiyor? Yani siyasi hegemonya değerlendirmesi olarak sormuyorum ama Çin ekonomisinin bu işten bir şekilde yararlanarak çıkması mümkün mü? Yoksa bu küreselleşme dolayımıyla Çin'in de etkilenmesi kaçınılmaz mı? Çin'in pozisyonunu burada nasıl değerlendirirsin?
Şöyle bir durum var, dediğiniz gibi bu pandemi eğrisine erken giren ülkeler erken çıkıyor, erken atlatıyor. Alınan önlemler de etkili elbette ama başlama süresiyle sonlanma süresi arasındaki geçen süre pek çok ülkede benzer bir süre. Dolayısıyla Çin Aralık ayından itibaren bu süreci yaşadığı için şimdilerde epey önde başlamış oldu aslında. Toparlanma aşamasına. O nedenle söylediğiniz gibi bir şey, böyle bir durumda Çin'in dünya ekonomisinde motoru erken başlatması deyim yerindeyse nedeniyle bir avantaj elde edebileceği yönde yaklaşımlar var. Son sanayi üretim verileri, ihracat verileri de aslında bunu destekler nitelikte. Yani beklenildiği kadar sert bir daralmanın yaşanmadığı gözleniyor. Ancak bu çok geçici bir durum ve yani kişinin geçmişte olduğu gibi yüksek yüzdeyle büyüme dönemine devam edebilmesi dünyaya yaptığı ihracatla mümkündü. Yani iç pazara dayalı bir modeli yoktu Çin'in. Yani Avrupa'da %6 daralma beklenirken, Amerika'da resesyon beklenirken, Çin'in temel ihraç pazarları daralırken Çin'in büyümesi oldukça zor. En azından eski temposuyla büyümesi diyelim. Ha şey denebilir, yani herkes daralırken ülkenin ekonomik büyümeyi sürdürebiliyor olması bir başarıdır denebilir. Yani evet, böyle gerçekleşirse ekonomik büyüme anlamında bir başarı olarak değerlendirilebilir ama birbirinden çok kopuk bir şeyin yaşanması, gelişmenin, ekonomik büyüme temposunun yaşanması oldukça güç.
Peki buradan Türkiye'ye geleceğim çünkü hem gelişmekte olan piyasalar esasen bağlamında çok ciddi sıkıntılar gözüküyor. Hem Türkiye'de tabii dolar ki kur faiz denkleminde sıkıntılar son 2-3 senedir yaşanıyordu. Hem turizm gelirleri diye bir şey bu yaz olacak mı olmayacak mı meçhul. Böyle bir sıkıntılı tablo var ancak hükümet... Son çeyreği zannedersem kastederek bir büyümeden filan bahsediyor. Türkiye'deki tablo nedir? Hakikaten bir de saldırı altında mı Türkiye? İşte BDDK ile ilgili bir karar alındı 3 bankaya yönelik. Türkiye ekonomisine bunun yansımaları açısından baktığımızda normalleşmeyi bir an önce getirmek istemesi de bu anlamda anlaşılır gözüküyor ama acaba nasıl yaşanacak diye bu belirsizlik var herkesin kafasında. Nasıl değerlendirirsin bu belirsizliği Türkiye açısından?
Türkiye'de henüz resmi kurumlar tarafından yapılmış bir tahmin yok 2020 için. Daha önceki %5 büyüme öngörüsü halen duruyor ama bunun gerçekçi olmadığı artık aşikar. Uluslararası kurumların yaptığı tahminler var. Az önce sözünü ettiğim IMF %5 daralma öngörüyor örneğin. Dün Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği ülkeleri için Türkiye için de aday ülke statüsünde olduğu için Türkiye için de açıkladı, tahminini açıkladı. O da 5.4 daralma öngörmüş 2020 yılı için. Dolayısıyla ekonomik sorunların giderek yoğunlaştığı bir dönemden geçtiğimiz görülüyor. Bu ilk öncü verilerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İhracat verisinde satın alma yöneticileri indeksinin verdiği siparişlerin durmasında, imalat sanayinde, farklı sektörlerde henüz veriler biraz daha geriden geldiği için tam anlamıyla takip edemiyoruz aynı günü gününe ama ilk öncü göstergeler bu sert yavaşlamanın başladığını gösteriyor. Bu tabii Türkiye ekonomisinin daha özgün bir durumu da var. Bu da aslında Türkiye'nin daha önceki sizinle programlarımızda da konuşmuştuk. 2013 yılından itibaren bir birikim modeli krizin içerisinde olması ile ilgili Türkiye'nin. Yani bunun kabaca anlamı şu, 2001 krizi sonrasında Türkiye'de oluşturulan bir ekonomik model vardı. IMF programı çerçevesinde oluşturulmuştu. Bu model sermaye girişlerine dayanıyordu. Sermaye girişleri sonrasında Türk lirasının değerlenmesi, Türk lirasının değerlenmesi sayesinde de enflasyonun kontrol altına alınması idi planın özü, modelin özü diyelim. Ancak bu model sermaye girişleri gerçekleştiği ölçüde ya da sermaye girişlerine uygun uluslararası konjonktür, uluslararası finansal konjonktür buna el verdiği sürece işleyebilir bir modeldi. Dolayısıyla sermaye hareketlerindeki bir yavaşlamaya ya da ters dönmeye, sermaye çıkışlarına karşı korumasız bir modeldi. Şu anda biz son 7 yıldır bunu görüyoruz. 2013'ten sonra dünya ekonomisinde bu tip bir değişim başladı. Amerikan Merkez Bankası zamanın Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin anons ettiği 2013'ün Mayıs ayından itibaren küresel finansal konjonktür Türkiye gibi ülkelerin aleyhine dönmeye başladı Fed'in sıkılaştırma tedbirleriyle. Neyse oraları uzun geçmeyeyim. Dördüncü kez şu anda yaşadığımız Türk lirasının değersizleşmesi sorunu dördüncü kez yaşanıyor. 2016'da gerçekleşmişti. 2014'te, 2016'da, 2018'de 3 kere gerçekleşmişti. Şu anda 4. kere gerçekleşiyor. Yani vurgulamak istediğim bu anlık, günlük Türk lirası çıktı, dolar indi, faiz düştü gibi gündelik konuların dışında Türkiye'de ekonomi yönetiminin tercihlerinin, zamanında yaptığı tercihlerin bir sonucu olarak şu anda yaşıyoruz. Evet. Şu anda da yılbaşından itibaren Türkiye, Türk lirası %20'nin üzerinde değer kaybetmiş durumda. Bu oldukça güçlü bir devalüasyon ya da değersizleşme denebilir. Ama sizin de söylediğiniz gibi yalnız değil bu konuda. Gelişmekte olan ülkelerden tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde yüklü miktarda sermaye çıkışı gerçekleşiyor. Brezilya'dan örneğin %45'i aşmış durumda yılbaşından beri değersizleşme. Ya da yine Türkiye ile aynı kategoride sıralanan Güney Afrika Cumhuriyeti %30'ların üzerinde değersizleşmiş durumda rand, kendi milli paraları. Petrol ihracatçısı ülkeler de tabii ki bu süreçten zarar gördü. Örneğin Meksika da yani değersizleşme %20'leri, %25'leri aşmış durumda. Benzer şekilde Rusya'da da %20'ye yakın değersizleşme var. Yani genel olarak bu yükselen piyasalar kategorisindeki ülkelerden bir çıkış var. Ama sözünü ettiğim gibi özel olarak Türkiye'de bunun daha büyük sorunları yol açması Türkiye'deki birikim modeli krizinin bir başka epizodu olarak yaşanmasından ibaret. Ekonomi yönetimi ne yapıyor hani diye baktığımızda aslında bu zamana kadar birazcık şey yapmaya çalışıyorlardı. Türk lirasındaki değersizleşmeyi yumuşatmaya çalışıyorlardı. Ani şok halinde gelmesinden ziyade değersizleşmenin yavaşlatılmasını çabalıyorlardı. İkincisi de kredi genişlemesiyle süreci devam ettirmeye çalışıyorlardı. Tıpkı 2017'de olduğu gibi. O zaman geleceğe kaçış programı diye adlandırmıştım o süreci. Yani kredi vererek şimdiki sorunları ileriye erteleme konusu. Şu anda da çok benzer bir strateji izleniyor. 2007'deki kredi genişlemesi hızının aşmış durumda. Şu anda en son verilere göre %60'ları aşmış durumda. Tabii burada kamu bankaları öncülük sağlıyor. Özel bankaların bu konuya katılması için bazı düzenlemeler yapıldı. Bu BDDK'nın aktif rasyosu kararı bununla ilgiliydi. Yine yurt dışı swap sistemlerinin kapatılması, bir çeşit kısmi sermaye kontrolleri olarak adlandırılabilir ya da ılımlı sermaye kontrolleri olarak adlandırılabilir. Bu tip önlemler gündeme geldi. Ama bunların belli ki hani son bu haftaya kadar TL'deki değersizleşmeyi belli bir seviyede tutabilirler ama yurt dışındaki dalga o kadar kuvvetli ki buna tek ülkelerin ne rezervlerinin yetmesi mümkün ne de faizleri arttırarak bu sürece direnmek mümkün. Dolayısıyla buna maruz kalmış durumdayız şu anda.
Şunu soracağım. Şimdi şöyle söylemler var. Bir Türkiye ağır saldırıya uğradı. Anladığım kadarıyla dediklerinizden bütün gelişmekte olan ülkelerle alakalı Türkiye'ye özel bir saldırı burada yok. İkincisi faizin ısrarla düşük tutulması kararlılığı işi çözümsüze taşıyor. O zaman kuru tutamıyorlar hiçbir şekilde. Bir de şimdi Amerikan Fed'i ile bir swap meselesi, onda da geç kalınmış gibi bir izlenim ediniyorum. Amerikalı yorumcular çeşitli, tabii bilemiyoruz ne olacağını, ekonomik kriterler var, karşılanırsa olur ancak diyorlar ki en başında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye tırnak içinde söyledikleri bir şey var. Şimdi bir çok çözümsüz bir durumla karşı karşıya değil miyiz? Bu işler nasıl bir koronavirüs koşulları da düşünülürse nasıl bir güven kazandırarak çıkılabilir diye soracağım.
Ya buradan kolay bir çıkış yolu yok. Bunu yani bütün dünya krizdeyken Türkiye'nin bu tip sorunları mucize bir formülle atlatabilmesi söz konusu değil. Sırayla gidersek bu döviz faiz konusunu, bu zaten az önce sözünü ettiğim 2013 sonrasındaki yapısal kriz konjonktürünün, birikim modeli krizi konjonktürünün temel özelliği bu. Döviz faiz kıskacı hatta diye o zaman adlandırmıştık. Yani şöyle bir kabaca mekanizma işliyor. Ekonomik büyümeyi canlandırmak için faizlerin düşürülmesi söz konusu olduğunda Türk lirası değersizleşme atağıyla karşılaşıyor. Bu az önce sıraladığım 4 dönemde de gerçekleşti. Yani 2014'te de, 16'da da, 18'de de, şu anda da. Bunun birikim modeli krizi ile ilgili doğrudan bir bağlantısı var. Ama dediğim gibi bu küresel, şu anda yaşadığımız çok özel bir küresel kriz olduğu için, örneğin Arjantin, Brezilya'da faizleri indirdi. Neredeyse rekor düzeyde, yani %3'lere kadar faizlerini indirdi. İnanılmaz bir düzey Brezilya için. Çünkü şu anda halk sağlığı krizine karşı ekonomi yönetimlerinin verdiği politika tepkisi kredi genişlemesi olarak, krediyle sorunları atlatmak şeklinde şekilleniyor. Şimdi kredi vermeniz için sizin faizleri düşük tutmanız lazım. Faizleri düşük tutunca mevduattan dolara, yani yabancı paraya kaçış gerçekleşiyor. Yani bu açmaz Türkiye'de mevcut, diğer ülkelerde de mevcut. Ha, bu açmazı aşma yolları var ama belki ekonomi yönetimini eleştirilebilecek en önemli nokta o görünüyor bana. Şu anda işlemediği, ortaya çıkan, hatta iflas ettiği, 3 kere 4 kere iflas ettiği gözümüzün önünde belli olan bu sistemi sürdürme gayretleri nedeniyle eleştirilebilir. Yani yabancı sermaye girişine dayalı modeli sürdürmeye çalıştıkları ölçüde dolar kıtlığı nedeniyle, ani duruş nedeniyle Türk lirasını kontrol edememe gibi durumlar gerçekleşiyor. Yani bu temel konu iflas eden bir modeli sürdürmeye çalışmaları olabilir. Yani eleştiri konusu bu olabilir. Yani şu konu belki açmak lazım. Swap konusuna da değineyim onunla birleştirerek. Evet. Sermaye hareketlerinin sınırlandırmak böyle utanılacak bir konu değil. Sermaye hareketleri sınırlandırılabilir. Hatta bu IMF'nin gündeminde bile geldi değişik vesilelerle. Bu bir politika aracı olarak uygulanabilir. Ama ekonomi yönetimi her seferinde serbest piyasa ilkelerine bağlıyız diye açıklıyor. Daha doğrusu bu birikim modelini
pek de ikna edemiyor yalnız, anladığım kadarıyla. Sözünüzü kestim ama mesela BDDK'nın kararından sonra yapılan yorumlarda şöyle şeyler öne çıkıyor. Özellikle bu 3 banka ile ilgili, UBS, Fransız Bankası, BNP Paribas ve Citigroup'ta Türkiye sermaye kontrolleri koymayacağına dünyayı ikna etme konusunda Türkiye'ye başarılar dilerim diye yorum yapan yorumcular çıkmış bu arada.
Evet, çünkü söze baktığımızda, yani açıklamalara baktığımızda serbest piyasa ilkelerine bağlıyız diyor ve hukuki olarak bunu düzenleyip, hani önceden ilan edilmiş bir program dahilinde şu nedenlerle şu kadar sürede şöyle bir programa içerisinde sermaye kontrollerini uygulayacağız ve bunun şu sonuçları olacak şeklinde bir plan anlatmıyorlar kimseye. Tekil olarak, günlük olarak TL'deki değersizleşmenin ritmine göre günlük düzenlemeler yaparak bunu gerçekleştiriyorlar. Bu da inandırıcı, yani ne sermaye kontrolleri uyguluyorum desen inandırıcı oluyor, ne de uygulamıyorum desen inandırıcı oluyor. Bu genel olarak ekonomi yönetiminin zaten uzun süredir karşılaştığı güven sorununun bir devamı. Bir de bu şununla da ilgili. Şimdi birikim modeli krizinden bahsettiğim zaman hani sadece teknik bir şeyden bahsetmiyorum. Politika oluşturma ve buradan sonrasını inşa etme konusunda da bir belirsizlik yaratıyor bu. Bir temel tercih yapması gerekiyor. Ekonomi yönetimi bunu yapamıyor. 2013'ten beri 7 yıldır bu nedenle de sürekli aynı noktaya gelip tıkanıyoruz. Aynı sorunu yaşıyoruz. Son olarak swap konusunda da şeyi söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Şimdi Fed'in kendi içinde düzenlediği swap vermek için koşulları var. Şimdi bu koşullar sağlansa bile, teknik koşullar, ekonomik koşullar sağlansa bile Türkiye'ye Türkiye'nin alabileceği miktar çok komik miktarlar. Yani birkaç milyar dolardan bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'de hazine 2018 krizi sonrasında Amerikan hazine kağıtlarını elinden çıkardı. Yani 50 milyar dolara yakın bir hazine kağıdı varken Türkiye'nin elinde şu anda 2-3 milyar dolar, yanlış hatırlamıyorsam en son baktığımda, çok düşük bir miktar. Yani bunun Türkiye'nin şu anda yaşadığı sorunlara çözüm olabilmesi mümkün değil. Yani söz konusu bile değil. Ha, belki şeyden bahsediliyor, psikolojik etkisinden. Ya da işte Türkiye'nin bir destek alıyor olmasından, uluslararası sistemle bağlantılarının sürüyor olmasından gibi, hani daha psikolojik denilebilecek bir destek olabilir ama teknik olarak Türkiye'ye gelen bir para olmayacak bu şey sonrasında. Yani anlamlı bir para olmayacak. Birkaç milyar dolar gelecek. O birkaç milyar doları da her şekilde bulunabilir zaten, yani mesele oysa. Dolayısıyla biraz büyütülüyor, biraz da bilek güreşi haline geldi piyasalarla bizim Merkez Bankası arasında diye düşünüyorum. Bu saldırı konusu da öyle biraz. Genellikle bu tip durumlar sabit kur sistemlerinde, yani 1980'lerde 90'larda bizim gördüğümüz kriz tipiydi. Yani bir Merkez Bankası sabit kuru savunmak için döviz rezervleri var mı yok mu, ne kadar savunabilir? İşte spekülatörler bu kuru kırmak için çeşitli işlemlerle üstüne giderler. Bu işte 1990'larda İngiltere'nin başına geldi örneğin. Meşhur spekülatör George Soros'un İngiliz Merkez Bankası ile girdiği bilek güreşi sonrasında İngiliz Merkez Bankası sabit kur rejimini bırakmak zorunda kalmıştı. Ama bu etki tip bir kriz tipi. Şu anda Türkiye'de sabit kur rejimi uygulanmadığı için bu tip bir şey söz konusu değil ama tabii rezervler, sermaye çıkışları, işte Türkiye'nin dışa sermaye girişine bağımlı modeli nedeniyle bunlar her seferinde gündeme geliyor. Dolayısıyla uzattım birazcık ama şunu söyleyeyim.
Ve de borçlarda da var değil mi tabii?
Evet, tamam. Evet. Borçlar da tabii o işin bir kısmı. Yani o borçlar için Mayıs ayı da yüklü ödemesi var özel sektörün. Bu gerçekleştikten sonra sonbahara kadar çok yüklü ödemeler yok. O nedenle Mayıs ayını bu gerilimlerin Türk lirasındaki değersizleşmenin yaşanmasında da biraz da onun etkisi var. Yüklü ödemelerin onların nasıl gerçekleşeceğinin. Dolayısıyla oldukça zor bir dönem bekliyor. Belki bu bütün hengame içerisinde gündelik hayatta insanların karşılaşacağı şeylerle ilgili bir iki cümle söyleyip bitireyim isterseniz. Yani en belki en büyük sorun tabii ki işsizlik olacak. Şu anda zaten bu korona gündemi başlamışken %13 civarında bir işsizlik vardı. Yani rekor düzeyde bir işsizlik vardı. Şimdi en iyimser tahminler resmi işsizlik %18'ler, 19'lar civarına çıkacağını gösteriyor. Bu oldukça güç bir durum. İnsanların gelirsiz kalması, yani böyle bir dönemde özellikle gelirsiz kalması. Ve tabii bu güç durumu daha da kötüleştiren enflasyonun halen yüksek olması. Yani %10'lar civarında enflasyonun halen sürüyor olması. Yani hem hayat pahalılığı hem artan işsizlik önümüzdeki dönemde maalesef çok zor bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor.
Çok teşekkür ediyorum Ümit Akçay değerlendirmeler için. Bakalım inşallah daha da beter olmaz diyerek bitirelim. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Daha iyi günlerde evet konuşmak üzere.
Evet, ekonomist Ümit Akçay'la konuştuk, Almanya'ya bağlandık. Ekonomiyle başlamıştık bu hafta değerlendirmeye. Normalleşme tırnak içerisinde yeniden açılma koronavirüs sonrası bağlamında ekonomiyle bitirmiş olduk. Bergüzel Korel ve Aykut Gürel'den Aldatıldık'la veda edelim bugün size. Yarın pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.
Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık sevda böyle değil. Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık dünya böyle değil. Ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda. Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.